İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal, 23. dizin, sayfa 494, 22. bölüm. Bayramoğlu'nun haberi Arif Sahin Bey'e ulaştığında o bir saat önce Ankara'dan dönmüş, ham yollarda otomobili birkaç kez çamura saplanmış yorgundu. Bayramoğlu'nun macerasını birkaç kere dinledikten sonra o namussuzun böyle yapacağı belliydi dedi, içine de bir sevinç geldi yerleşti, yorgunluğu o anda geçti. Sırtından bir yük daha kalkmış, can korkusuyla ayaklarını öptüğü kişi ortadan kalkmıştı. İçinde derinlerde, uzaklarda İnce Mehmet'e karşı belli belirsiz bir sevgi duyuyordu. Rakı masası hemen kuruldu. Kasaba ileri gelenleri karşı odada onun çağırmasını bekliyorlardı. Arif Sahin Bey ise onların beklediklerini biliyor, salonda başı önde çabuk çabuk yürüyerek volta atıyordu. Taşkın Halil Bey korkarak onun yanına yaklaştı. ''Yüzbaşı Faruk Bey geldi efendim.'' dedi. ''Onu siz istemiştiniz.'' Gelsin. Yüzbaşı onun karşısında ayaklarını birbirlerine sert vurarak dimdik durdu. Yüzbaşı dimdik dururken o voltasını sürdürdü. Yüzbaşının yanına geldikçe göz altından ona şöyle bir bakıyor, ardından da yürümesini sürdürüyordu. Neden sonradır ki koltuğa çökerken, gel şöyle yanıma otur yüzbaşı dedi. Otur ve olanı biteni bana anlat. Yüzbaşı onun karşısındaki koltuğa saygıyla oturdu. Ellerini de dizlerinin üstüne koydu köylüler gibi. Bayramoğlu'nun macerasını en ince ayrıntılarına kadar anlatmaya başladı. Arif Sahin Bey onun arada sırada burasını yeniden anlat diye sözünü kesiyor, yüzbaşı da anlatmaya ta baştan başlıyordu. Akşam yemeğini, sofradaki rakıları unuttular. Yüzbaşı durmadan anlatıyor, Arif Sahin Bey gözleri büyümüş şaşkınlıkla, hırsla yüzbaşıyı her bir sözcüğünü yutarcasına dinliyordu. Sonunda evet dedi, Bayramoğlu'nun elinden de başka türlüsü gelmezdi. Demek ki Bayramoğlu da Bayramoğlu gibi ölmüş. Evet, yiğit adamdı. Başka türlü ölseydi Bayramoğlu'na yazık olurdu. Yüzbaşı Bayramoğlu'nun macerasından sonra Arif Sahin Bey'e yedi Mehmetleri, Toros'ta herkesin Mehmet olduğundan bir daha söz etti. Bunların hepsini biliyorum diye onun sözünü kesti Arif Sahin Bey. Yüzbaşı 40 göz tekkesinden, Anacık Sultan'dan söz etmeye başlamıştı ki, bunu da biliyorum dedi Arif Sahin Bey. Yüzbaşı sözünü sürdürmek için, rica ederim efendim beni dinleyin biraz daha dedi. Çünkü Bayramoğlu'nu yoldan çıkaran Anacık Sultan'dır. Bayramoğlu 40 göz ocağına gittikten sonra döndü. Yanılıyorsun yüzbaşı, onun kendini kurtarmak için bu yaptığından başka hiçbir çaresi yoktu. O daha yola çıkarken başına geleceği biliyordu. Nasıl olur efendim, o İnce Mehmet'i öldürmek için öyle bir arıyordu ki şahidi benim. Ama son anda İnce Mehmet'i öldürünce... Anladım efendim, bundan sonra hele Anacık Sultan da varken artık İnce Mehmet'le başa çıkmak... Arif Sahin Bey karnı çok acıkmıştı, Taşkın Bey'i çağırdı. Arkadaşlar gelsinler dedi. Başta Zülfü, arkadan ötekiler salona girdiler. Arif Sahin Zülfü ile kucaklaştı, ötekilerin ellerini sıktı. Oturun beyler. Hemen rakı masasının başına geçtiler. Masanın üstünde türlü mezeler vardı. İnce bir düzende yerli yerince yerleştirilmişlerdi. Masaya hizmet eden delikanlılar rakı bardaklarını doldurdular. Billur sürahilerde soğutulmuş suları rakılara döktüler. Arif Sahin Bey'in o her zamanki azgın hali gitmiş, yerine sevinçten taşan, bambaşka, konuşkan, gülen bir kişi gelmişti. Herkesi dinliyor, birçok şeyi, olayı hoşgörüyle karşılıyordu. Masa başında konuşmaları sabaha kadar sürdü. Arif Sahin Bey kimsenin sözünü kesmedi. Herkes istediğini istediği gibi söyledi. İnce Mehmet Bayramoğlu olayından sonra artık iyice güçlenmiş, köylülerce tapınılan bir insan durumuna getirilmişti. Ve Anacık Sultan ve aşıklar, aşıklar içinde de en çok aşık kıvrak İnce Mehmet'in ermişliğinde, ününün gittikçe yayılmasında etkili oluyorlardı. Sabaha karşı sarhoşlayan, eski azgın yüzü durumuna dönen Arif Sahin Bey ayağa kalktı. Salonun bir başından öteki ucuna voltalar atmaya başladı. Masadakilerin gözleri onun üstündeydi. Soluk almadan onun gidiş gelişlerini izliyorlar, kopacak fırtınayı bekliyorlardı. Arif Sahin gelip de karşılarında durduğunda artık gün ışımıştı. ''Yüzbaşı'' dedi sert bir sesle. ''Yüzbaşı, yarından tezi yok, hemen senden o Anacık Sultan denilen irtica ve eşkıya yuvasının başını istiyorum. Bir de o İnce Mehmet hayranı aşıkları. Aşık Kıvrak Ali'yi de başta göstereceğim onlara. Biz bu vatanı yerde bulmadık. Biz bu vatanı yedi düvelle, yedi cephede dövüşerek bu hale getirdik. Tekkelerle aşıklar ve eşkıyalar el ele vererekten bu vatanı yıkamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti o alçakların tepelerine balyoz gibi inecektir.'' O yılanı, Anacık Sultan denilen o zilliyi, o çıngıraklı yılanı hemen istiyorum. O aşıkları da. Tanırım o kıvrak Ali'yi. Biz İstiklal Harbi'nde çarpışırken o da bir elinde silah, bir elinde saz bizimle birlikte düşmana karşı çarpışıyordu. Şimdi eşkıyalarla birlik olmuş, öyle mi? Öyle dedi Zülfü. Bunların hepsini Anacık Sultan idare ediyor. O da dışarıdan emir alıyor. İrticanın başı ezilmedi daha. Eşkıyası, aşığı, hocası, hacısıyla genç çiçeği burnundaki cumhuriyetimize saldırıyorlar. Kökü binlerce yıllık yıkıcı propagandalarıyla altımıza uyuyorlar. Karşımızda İnce Mehmet yok, irtica var. İrtica var dedi Muallim Rüstem. Yoksa bir İnce Mehmet, bir eşkıya tek başına ne yapabilirdi ki diye söze karıştı Murtaza Ağa. İrticanın başı ezilmeden bu vatan kurtulamaz. Bu irticadan kurtuluncaya kadar daha çok çekeceğimiz var diye başını salladı Taşkın Bey. İrtica büyük kuvvettir ama dize gelecektir. Çökmüş bir müesseseyi değil Anacık Sultan hiç kimse 1000 tane İnce Mehmet de olsa ayakta tutamaz diye sakalını sıvazladı Molla Duran. Taşkın Halil Bey onları dinliyor, kısılmış tilki gözleri tam sırası geldi diye parlıyordu. Söze ölçülü soğukkanlı girdi. Mustafa Kemal Paşa inşallah bu vakanın irticadan kaynaklandığını duymaz. Malumunuzdur ki Paşa Hazretleri denize döktüğü düşmandan çok başını ezdiği irticaya ehemmiyet verir. Başını ezdiği irticanın eşkıyalık kisvesi altında dedi, sustu. Bu sözleriyle Arif Sahin Bey'e düpedüz gözdağı veriyor. Bu iş artık çığırından çıktı. İnce Mehmet olayı önemli bir olaydır. Önemi büyüklüğünde ele alınmalıdır. Paşa duyarsa bu iş senin için de hiç iyi olmaz. Ve paşaya da Toroslar'da başkaldıran gericilik duyurulur demek istiyordu. Arif Sahin Bey bu sözlerin altındakini anlamayacak adam değildi. Öfkesinden deliye döndü ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ayaklarını o kadar öfkeyle taban tahtalarına vuruyordu ki taban tahtaları gıcırdıyor, bütün konak zangırdıyordu. ''Bana bak oğlum Taşkın, anlıyorum sen beni tehdit ediyorsun. Demek istiyor ki sen irtica hareketlerine gereken önemi vermiyorsun. Paşanın da üstünde hassasiyetle durduğu, en ehemmiyet verdiği şey irticadır. Sen beni düpedüz tehdit ediyorsun. Sana gösteririm. Sizin hepinize gösteririm. Bunda hiçbir şekilde bir irtica hareketi görmüyorum ben. Eşkıyalığı da siz yaratıp besliyorsunuz.'' İnce Mehmet gibi bir ikisi dışında dağdaki eşkıyaların hepsi sizin adamlarınız. Onları hükümete karşı, halka karşı zulüm aletleri olarak kullanıyorsunuz. Arif Sahin Bey avazı çıktığı kadar bağırıyor, çırpınıyor, elini kolunu sallıyor, gözleri kan çanağına dönmüş, kendinden geçiyor, ağzı köpürmüş, yüz etleri gerilmiş kuduruyordu. En sonunda Zülfü bütün yürekliliği üstünde kan ter içinde kalkmış ayağa kalktı, onun kolundan tuttu. Bey dedi yavaşça, kendine gel. Sana bir şey olacak. Taşkın Bey sana karşı hiç öyle sözler söyler mi? Sen yanlış anladın. Taşkın Bey süt dökmüş kediye dönmüş, bir köşeye çekilerek büzülmüş, beyefendinin hışmından korunmak için ne yapabileceğini düşünüyordu. Zülfü'nün durumundan yüreklenen öteki kişiler de ayağa kalktılar. Arif Sahin Bey'in yöresinde halkı olarak onun Taşkın Bey'i yanlış anladığını, oysa Taşkın Halil Bey'in hiç de öyle kötü bir niyeti olmadığını söylediler. Onu kandırmak için bin dereden su getirerek her bir yandan o alarak öteki bırakarak konuştular. Taşkın Halil Bey büzüldüğü yerden fırladı, o da öfkelenmişti. Bey diye ondan daha yüksek bağırarak beyin karşısına geldi, dikildi. Beni dinle Arif Sahin Bey, bu ev benim evimdir. Bu evde sana kimse kaşın altında gözüm var bile diyemez. Yanlış anladın beni. Yanlış. O kadar bağırdı ki sonunda Arif Sahin Bey uykudan uyanırcasına kendine geldi, sesini kesti. Sağına soluna şaşkın ne oluyor dercesine bakındı. Taşkın Halil Bey bu fırsatı kaçırmadı. ''Bu ev benim evimdir. Bu evde ne ben ne de hiçbir insan beyimize kaşın altında gözüm var diyemez.'' ''Öyle mi?'' diye sordu Arif Sahin Bey. ''Vallahi de tallahi de öyle.'' dedi Taşkın Halil Bey. Ötekiler de yemini bastılar. Arif Sahin Bey epey bir uğraştan sonra yatıştı. ''Yüzbaşı, buyur beyim. O kadını ve o aşıkları istiyorum. Ne kadar aşık varsa şu ovada ve dağlarda toplayacaksınız. Bu irtica unsurlarından kimse kalmayacak. O kadını ne kadar çabuk alıp getirmek mümkünse o kadar çabuk. Bizzat sen gidecek dağlara alacak getireceksin. Bizzat sen. Yüzbaşı, Anacık Sultan'ın bulunduğu yer dağların doruğudur. Bugünlerde oralara kardan, boradan, fırtınadan çıkılamaz diyecek oldu. Arif Sahin Bey sözü onun ağzına tıkayarak... ''O kadını derhal istiyorum, emrediyorum.'' Durdu, gözlerini yüzbaşının gözlerinin içine dikti, çenesini kaşıdı, düşündü. ''O kadını 3 gün içinde istiyorum, bu bir emirdir.'' dedi. ''Aşıkları da unutmayın, hepsini yakalayıp içeriye atın, bu da bir emirdir. Ve bizzat Faruk Yüzbaşı, sen gideceksin 40 göz ocağına, o kadını alacak buraya, bana getireceksin. Baş üstüne kumandanım. Yarın sabah gün doğmadan, güle güle.'' Yüzbaşı Faruk sert bir selam çaktıktan sonra arkasını döndü, dışarıya çıktı. Evet, Bayramoğlu denemesi hüsranla nihayet buldu. Biz bu incelemede karşı daha yeni metotlar bulmalı, daha zecri tedbirler almalıyız. Artık anlaşılmıştır ki halk onu kendi çocuğu gibi seviyor. Bu kadar tecrübelerimden sonra biliyorum ki halk yeri gelirse menfaati ve çıkarı uğruna kendi çocuğunu da gözünün yaşına bakmadan feda eder. Anacık Sultan geldiğinde her şeyi daha iyi anlayacağız. Çok sert bir kadın, çok da yaşlı. Benim bildiğim kadarıyla da o kendisini kırklara karışmış bir ermiş sayıyor. Burnu da Kaf Dağı'nda, dedi Zülfü. Onu İnce Mehmet'ten ayırmak zor olacak. Bu devlet de lazım olduğuna ne kadar sert olduğunu göstermiştir, diyerek ayağa kalktı Arif Sahin Bey. Saatinin altın kösteğiyle oynayarak salonun bir başından bir başına gidip gelmeye başladı. Bir ara Molla Duran Efendi'nin önünde durdu. Onun gözlerinin içine bakarak, ''Ben bu işi bundan sonra şahsi mesele yaptım. Bundan sonra Allah ya İnce Mehmet'e verecek ya bana.'' Molla Duran Efendi bir köpek gibi yaltaklanarak ayağa, ''Haşa, haşa!'' diye fırladı. ''Kim oluyor o İnce Mehmet dedikleri it de seni onu karşısına alıp İnce Mehmet işini şahsi mesele yapıyorsun?'' ''Haşa, haşa, haşa huzurundan! Sen kim o ayağı çarık bile görmüş İnce Mehmet kim? Bin kere haşa!'' Salondakilerin hepsi yerlerinden kalkarak, ''Haşa, haşa, haşa huzurundan!'' diye hep bir ağızdan konuştular. ''O ayağı çarıklı da kim oluyor?'' Arif Sayın Bey daha saatinin kösteğiyle oynayarak, ''Teşekkür ederim beyler.'' dedi. ''Teveccüh buyuruyorsunuz. Lütfen rica ederim yerlerinize oturunuz. Unutmayalım ki burası benim intihap mıntıkam. Unutmayalım ki ben buraların, bu ovanın, bu dağların ve dahi uçsuz bucaksız Mezopotamya'nın kahramanıyım. Benim mıntıkamda böylesi bir çıban başının teşekkür etmesi benim gibi bir adama büyük bir darbedir.'' Bu vakayı Paşa Hazretleri duyarsa aklından geçirmez mi ki? Milli kahramanımız düşmanı böyle mi yendi diye düşünmez mi ki? Bu vakadan sonra ben ki Paşa Hazretlerinin en yakın arkadaşıyım, onun yüzüne nasıl bakarım ki? Bana dese ki senin intihap mıntıkanda bir köroğlu türemiş ki zenginden alıyor fakire veriyor. Bizim yapamadığımız o yapıyor, halka adalet dağıtıyormuş dese ben kendimi öldürmez miyim? Paşa Hazretlerinin böyle bir tarizi karşısında... Evet muhterem beyler, o bir yalın ayak, başı kabak da olsa, çırılçıplakla dağlarda dolaşsa, madem ki o benim mıntıkamda icra-i faaliyet eğiliyor, o benim şahsi düşmanımdır. Ne yapıp yapacak, onu en çabuk, en tez günde ortadan kaldıracağım. Ya da o beni kaldıracak. Gene oradakiler ayağa kalkarak bir haşa salladılar. Öylesi uyuz köpekler senin şahsi düşman olamazlar. Bin kere haşa. Lütfen oturunuz beyler. Oradakilerin İnce Mehmet'le kendini bir tutunca gösterdikleri aşırı tepki çok hoşuna gidiyor. Bunun için de İnce Mehmet benim şahsi meselemdir diye durmadan yineliyor. Boyuna ötekilerden gittikçe daha sertleşen tepkiyi alıyordu. ''Şu kadını merak ediyorum.'' dedi yerine otururken. ''Bu ne biçim bir insan? Kadından post işin olmaz. Bu kendini evliya ilan etmiş. Korkusuz birisi olsa gerek. Bari karşı koymasa yüzbaşıya.'' ''Ben onu tanırım.'' dedi Zülfü, yüzü endişeliydi. ''Korkarım ki karşı koyacak. O hiçbir şeyden korkmaz.'' Murtaza Ağa güldü. ''İsterse karşı koysun.'' dedi. ''Yüzbaşı beraberinde Kertiş Ali Onbaşı'yı da götürüyor. Onun yüzünü gören her kim olursa olsun korkusundan donuna işer.'' ''Anacık Sultan ölümden korkmaz.'' dedi Taşkın Ali Bey. ''Ben Kırkgöz Ocağı soyunu çok iyi tanırım. Onlar toptan her fertlerinin kahraman doğduklarına inanırlar. İstiklal Harbi'ne Kırkgöz Ocağı'nın 16 erkeğinin 16'sı da gönüllü gitti.'' Malumunuz hiçbir tanesi de geriye dönmedi. Çok sert insanlar. Murtaza Ağa ağzı kulaklarında gülüyor. Onlar ne derlerse desinler o boyuna Kertiş Ali Onbaşı diyordu. Onu yanımıza almalıyız. Kertiş Ali Onbaşı. Herkes Arif Sahin Bey'in Murtaza Ağa'nın her sözün başı Kertiş Ali Onbaşı demesine kızacağını sanıyor. O Kertiş Ali Onbaşı dedikçe başlarını yere eğiyorlardı. Oysa Arif Sahin ona kızmak şöyle dursun onun Ali Onbaşı'yı diline pelesenk etmesine bayağı zevkleniyordu. ''Aşıkları da. Kertiş Ali Onbaşı.'' Arif Sayın Bey ayağa kalktı, geldi Murtaza Ağa'nın önünde durdu. Elini onun omuzuna koydu. Murtaza Ağa ayağa kalkacak oldu. Öteki elini bastırdı, kalkmasın önüne geçti. ''Kertiş Ali Onbaşı.'' dedi. Kahkahayla gülmeye başladı. Odadakilerin tümü de onun gülmesine daha yüksek seslerle katıldılar. Arif Sayın Bey yerine otururken başını salladı, yüzü azgınlaştı. ''Maalesef dedi, bin kere maalesef, bizim halkımız yalnız ve yalnız kuvvetten anlar. Onu ezeceksin, ezeceksin, ezeceksin.'' Dişini sıkıyor, sağ elinin baş parmağını masanın üstüne bütün gücüyle bastırıyordu. ''Onu ezeceksin.'' ''Ezeceksin.'' dedi Zülfü. ''O yalnız ezilmekten, dayaktan anlar.'' dedi Taşkın Ali Bey. ''İstiklal Harbi'nde eğer dayak olmasaydı, arkalarından kurşun süngü gelmeseydi, bu köylülerin hiçbirisi savaşa gitmezlerdi. Zorla onlara vatanlarını müdafaa ettirdik.'' dedi Muallim Rüstem Bey. Kertiş Ali Onbaşı diye havayı yumuşattı gülerek Arif Sayın Bey. Kertiş Ali Onbaşı dedi sevincinden dört köşe olarak Murtaza. Köylü çok inatlaştı diye söze karıştı Molla Duran Efendi. İnce Mehmet'i köylünün elinden almak zor. Birkaç gün önce dağlardan İzci Topal Ali geldi. Biliyorsunuz o da Bayramoğlu'yla birlikte İnce Mehmet'i teslim almaya gidenlerden ve de İnce Mehmet'in elinden kaçıp kurtulanlardan. İzci Topal Ali diyor ki ben korktum bu İnce Mehmet'ten diyor. Köylüler Allah'a değil İnce Mehmet'e tapıyorlar diyor. Ona göre bana göre de ne kadar kuvvetimiz olursa olsun köylüler direnecekler. İnce Mehmet'i bize vermeyecekler. Verirler, verirler, kuvvet her şeydir diye yerine otururken başını salladı Arif Sayın Bey. Verirler, sen müsteri ol Molla Duran. Ben işi büyütmek istemiyorum da böyle yumuşak davranıyorum. Yoksa ben bu Toros'un kemiğini sökerim. Vermezler değil, İnce Mehmet'i bana teslim etmek için sıraya girerler. Ayaklarımı öpmek için yakında sıraya girecekler. İlk önce o kadını, arkasından da aşıkları bakın nasıl bülbül gibi öttüreceğim. Bu köylüler yalnız kuvvetten anlarlar. Arkalarında süngülerimiz olmasaydı Taşkın Bey münasip buyurdu. Kışlarına tüfeklerimizi dayamasaydık bu köylülerden bir teki bile İstiklal Harbi'ne katılmazdı. Bakın arkadaşlar gittikçe kafam kızıyor. Ben istersem ne yapabilirim biliyor musunuz? Gözlerini teker teker her birisinin göz bebeklerinin içine bakarak salondakilerin üstünde dolaştırdı. Biliyor musunuz eğer ben istersem ne yaparım? O İnce Mehmet'e Allah diyerekten tapan köylülerin hepsini İnce Mehmet'in kanına susatırım. İnce Mehmet de bu zalim köylülerden canını kurtarmak için gelir de bana sığınır. Kertiş Ali Onbaşı. Kertiş Ali Onbaşı usulünden iyisi bulunamaz bu dünyada dedi Murtaza. Bulunamaz dedi ötekiler de. Topal Ali diyor ki derken Molla Duran Efendi Arif Sayın Bey onun sözünü kesti. Yarın onu görmek istiyorum dedi. Molla Duran Efendi el ovalayarak bağış üstüne derken Arif Sayın Bey dikkat edin arkadaşlar bu Molla Duran'a kendisine bir Topal Ali bulmuş ki izciler başı diyerek altın tabakasından çıkardığı bir sigarayı ona attı. Molla Duran iki eliyle sigarayı havada tuttu sağ ol. Onun izci başısı bir değil iki. Öbürü kim? Yel Musa. Evet dikkat edelim bunda bir iş var Yel Musa'yı da istiyorum yarın. Gene ayağa kalktı kollarını yana açtı uzun uzun gerinirken Taşkın Halil Bey'e ''Sen beni tehdit etmiyorsun değil mi?'' diye kaşlarını çatarak gülümsedi. ''Haşa!'' diye ayağa fırladı Taşkın Halil Bey. ''Haşa!'' dediler ötekiler de hep birazdan ve ayağa fırladılar. Gün ışıdı ışıyacaktı Arif Sayın Bey pencereye gitti. Dağların ortasından gecenin arkasına düşmüş belli belirsiz aydınlığı gördü. O anda da çözüldü, aklına uyumak geldi. ''İyi sabahlar beyler ağalar'' dedi geriye döndü. Taşkın Halil Bey'in koluna girdi yatak odasına gittiler. Arif Sayın Bey ayakkabısını çıkarır çıkarmaz kendisini yatağın üstüne attı. Başı yastığa değer değmez de sızdı. Yüzbaşı Faruk dağlardan daha yeni dönmüştü, yorgun ve bitkindi. Karısı da yeniden İstanbul'a çekmiş gitmişti. Anacık Sultanı Kertiş Ali ya da birkaç jandarma alıp getiremezler miydi? İlle de yüzbaşı bizzat sen gideceksin bu bir emirdir diye diretmek niçin? Emrin başına çalınsın koca deyyus. Yüzbaşı o gece Kertiş Ali'ye ayağı çabuklardan bir jandarma takımı hazırlamasını istedi. Yarın erkenden yola çıkacaklardı. Ilık bir pazar sabahı yola düştüler dağlara yürüdüler. Yüzbaşı atlı Kertiş Ali ile öteki jandarmalar yayaydı. İkinci günün ikindisinde yaylaları tuttular ve yoğun bir kar fırtınası karşıladı onları. Göz gözü görmüyor göbeklerine kadar gelen karı yararak ancak ilerleyebiliyorlardı. Yüzbaşı yoğun karda yürümeyen atından inmiş onu yedekliyorlardı. Gece yarısına doğru bir köye ulaşabildiler. Yorgunluktan, soğuktan kıpırdayacak halleri kalmamıştı. Fırtına dininceye kadar o köyde kaldılar. Kırk Göz Tekkesi'ne günlerden sonra ulaşabildiler. İnsanlık halleri kalmamıştı. Yüzbaşı başına bu işleri açan Anacık Sultan'a Arif Sayın Bey'e ver yansın ediyordu. İşte geldik Ali Onbaşı, bu Allah'ın cehennemi, bu Allah'ın belası yere. Geldik diye boynunu büktü Ali Onbaşı. Yüzbaşının kırk göz ocağına bu Allah'ın belası yer demesine gönlü hiç razı gelmiyor, başlarına kötü bir iş geleceğinden korkuyordu. Yüzbaşı da onun bu duygusunu çok iyi biliyor, kendisi de içinden derinden ürpererek tekkeye ağza alınmaz küfürlerle sövüyor, çenesi açılmış durmadan dalay ediyordu. Ha ha, baksana Ali, baksana hani tekkeye yaklaşırken bir insan hani kayalar yarılır da mavi çiçekler fışkırırdı. Fışkırır efendim, hani nerede ya? E biz görmüyoruz. Hani o kuş? O da orada efendim biz göremiyoruz. O bulut nerede? Dağın doruğunda eski yerinde duruyor efendim. Su neden tersine akmıyor? Akıyor efendim. Ali sen aklını mı yitirdin? Yitirmedim efendim. Bütün bu saçmalıklara nasıl inanırsın? İnanırım efendim. Şimdi ben sana desem ki var git de şu anda Anacık Sultan'ı öldür de bana ölüsünü getir desem ne dersin? Ölüsünü getiririm efendim. Hani ermiş hani peygamberdi. Dinlemem efendim. Vazife başka, peygamber başka. Ben hem Allah kuluyum hem de emir kuluyum. Ama günah sen işliyorsun. Ben işlemiyorum. Öyleyse ben mi işliyorum Ali Onbaşı? Haşa, sen de işlemiyorsun. Korkma, sen de emir kulusun. Ya kim işliyor Ali Onbaşı? Onun orasını artık ben bilemem. Yüzbaşım bilir. Anacık Sultan'ı değil öldürmek, ona bir fiske vuran cehennemde yanar mı? Yanar yüzbaşım. Öyleyse sen yandın. Ben yanamam efendim. Çünkü leyim ki ben emir kuluyum. Ocağın yıkık kemerli avlu kapısında durdular. Git şu kadını al da getir. Baş üstüne yüzbaşım. Kertiş Ali Onbaşı birkaç adım atarak avlu kapısının altına geldi. Sağ ayağını öne uzattı, dizini yere koydu. Eğildi, eşiğin aşınmış ak taşını üç kere öpüp alnını üç kere öptüğü yere koydu. Sonra avlunun orta yerindeki taşı gördü. Aynı işlemi orada da yaptıktan sonra evin kapısına vardı. Orada da niyaza durdu. O niyazını bitirir bitirmez de kapı açıldı. O iri delikanlı onu içeriye buyur etti. Anacık Sultan giyinmiş kuşanmış büyük odanın ortasında durmuş onu bekliyordu. Ali Onbaşı büyük bir coşkuyla onun ayaklarına kapanıp üç kere öptükten sonra gene niyaza durdu. Elini aldı, dudaklarını alnına götürdü. Anacık Sultan berhudar ol oğlum diye onu omuzundan tuttu kaldırdı. Kertiş Ali Onbaşı dudakları kıpır kıpır dualar okuyor, zangır zangır da titriyordu. Anacık Sultan dudaklarında ince bir gülümseme. Ali Onbaşı dedi, ben hazırım, günlerde sizi bekliyordum, geciktiniz. Çok kar vardı sultanımız. Ali Onbaşı'nın titremesi durmuyordu. İstersen haydi gidelim ya da yüzbaşına söyle dışarıda çok soğuk var, bir çorbamızı bir acı kahvemizi içsin. Bu ocağa gelip de bir kaşık çorbamızı içmemek olmaz. Hemen gidip yüzbaşıma söyleyeyim. Koşarak dışarıya çıktı, heyecanından tıkanıyordu neredeyse. Yüzbaşım, yüzbaşım, Anacık Sultan bizi bir kaşık çorba içmeye çağırdı. Kırk göz ocağının çorbasını içmek kime nasip olmuşsa Allah onu kazalardan belalardan her zaman saklamıştır dedi. Onun gözlerinin içine yalvararak baktı. İstemez, al getir onu. Yüzbaşım, bir çorba içmekle ne olur ki hazır ocağa gelmişken? Kırk göz ocağını ziyaret yarım Kabe sayılır. Allah kırk göz ocağının bir kaşıcık çorbasını içenleri hastalıklardan, kurşunlardan korur. İstemez, çabuk git o kadını getir. Kertiş Ali Onbaşı içeriye girdi. Sultanım, yüzbaşı gelmiyor diye özür diledi. Haydi gidelim. Kocaman açılmış gözlerle sağa sola bakındı. Ne istiyorsun Ali Onbaşı? Ali Onbaşı bir kız çocuğu gibi utangaç. Bir kaşık çorba var mı acaba? Anacık Sultan ona eliyle mutfaktaki ağzı açık üstü buğulanan büyük islenmiş kara kazanı gösterdi. Kertiş Ali koşarak kazana gitti. Yandaki kepçeyi aldı, çorbaya daldırdı. Üfleyerek ağzı yanarak içti. Gene koşarak Anacık Sultan'ın yanına geldi. Haydi gidelim, içtim dedi. Varsın onlar içmesin. Onlar o yüzbaşı kırk göz ocağını, onun kerametlerini bilmezler ki. Çok şükür Allah bana kırk göz ocağının çorbasını nasip etti. O önde, Anacık Sultan arkada dışarıya çıktılar. Yüzbaşı kelepçele şunun kollarını diye çok sert, gözlerinden kıvılcımlar saçarak buyurdu. Ali Onbaşı yüzbaşının önüne geldi, dikildi, boyun büktü. Yaşlı bir kadındır, üstelik de Anacık Sultan'dır. Bunun ellerini kelepçelemesek olmaz mı? Olmaz diye bağırdı yüzbaşı, derhal kelepçele. Anacık Sultan, gel yavrum Ali Onbaşı diye gülümseyerek ellerini uzattı. Ali Onbaşı elleri titremekten uçarak onun bileklerine kelepçeyi taktı. Bu sırada da sırmalı bir Maraş abası giymiş, o deminki kapıyı açan adam elinde büyük bir kamış sepetle geldi. Anacık Sultan yüzbaşıya dönerek, ''Bunun adı Bünyamin, geyikler çobanı Mülayim Hazretlerinin ortanca oğludur. İzin verirsen o da bizimle gelecek.'' ''Ne iş yapacak?'' diye kaşlarını çatarak sert sordu yüzbaşı. ''Yol çok uzun.'' diye yumuşacık inceden gülümseyerek açıkladı. ''Çok da kar var, ben sizin başınıza bela olmayayım diye. İzin versen iyi olur Bünyamin'e.'' Bünyamin kırmızı postalları, dizleme nakışlı çorapları, kahverengi el dokuması şalvarıyla karşıda, elinde sepeti bir heybet gibi duruyordu. ''Peki gelsin.'' Önde yüzbaşı, arkada Bünyamin, onun yanında süklüm püklüm Kertiş Ali Onbaşı, arkada jandarmalar, hepsinin de ayaklarında hedik yürüyorlardı. Yamaçtan aşağıya inmek çok zordu. Anacık Sultan her birkaç adımda bir yere yuvarlanıyor, bir tek onun ayağında hedik yoktu. Bünyamin koşarak onu yerden kaldırıyor, karın üstüne koyuyor, bileklerindeki kelepçeden dolayı dengesini yitiren kadın biraz sonra gene yuvarlanıyordu. Bünyamin sonunda dayanamadı, Kertiş Ali Onbaşı'ya yanaştı. ''Anacık Sultan'ı sırtıma almalıyım, o çok yaşlı. Böyle giderse onu kasabaya ulaştıramazsınız.'' diye kulağına fısıldadı. Kertiş Ali Onbaşı da yüzbaşının yanına gitti, o da onun kulağına aynı sözcükleri yineledi. Yüzbaşının yüzü taş gibi gerildi, ona karşılık vermedi, yüzüne de bakmadı. O çok başka şeyler düşünüyor, endişeleniyordu. Kertiş Ali Onbaşı sözlerini birkaç kere daha yineledikten, yüzbaşıdan karşılık olarak bir sözcük bile duymadıktan sonra Bünyamin'in yanına döndü. Gözleri yaş içinde kalmıştı. Olmuyor dedi. Sarp yamacı aşağı ininceye kadar Anacık Sultan sonunda Bünyamin onun koluna girdiği halde 15-20 kez yuvarlandı. Yamacı inince karları savuran, ormanın ağaçlarını birbirine katan, göz açtırmayan dehşet bir fırtına başladı. Yüzbaşı askerler bile bu korkunç fırtına içinde oradan oraya savruluyorlar, yüzleri elleri ayakları donuyor, gece yarısından önce aşağıdaki köye ulaşmaları gittikçe güçleşiyordu. Hepsinin de bıyıkları donmuştu. Bünyamin Anacık Sultan'ı Kertiş Ali'ye bırakıp yüzbaşının yanına vardı. ''Yüzbaşım!'' diye ona sesini duyurabilmek için bağırdı. ''Anacık Sultan böyle giderse çok dayanamaz, ölür. Onu sırtıma, sırtımda da donar, kucağıma almalıyım.'' Yüzbaşı ''Al!'' dedi. Bünyamin de Kertiş Ali de buna sevindi. ''Kelepçe buz tutmuş!'' Bünyamin sırtından abasını çıkardı, Anacık Sultan'a sardı. Anacık Sultan'dan hiçbir ses çıkmıyor, başına ne gelirse gelsin öyle taş gibi, ölü gibi susuyordu. Gün battı, karanlık düştü, fırtına gittikçe azıtıyordu. Yanlarında buralarını iyi bilen Bünyamin olmasa fırtına da yitecekler, bu derin derenin dibinde de ölülerini bahara kadar kimseler bulamayacaktı. Bünyamin'in kılavuzluğunda şafağa karşı derenin üstüne çıkabildiler. Fırtına onları yere seriyordu. Bünyamin Anacık Sultan'ı abasına sarmış, onu kucağına almış, kelepçeli kadını kendi sıcaklığıyla ısıtarak gidiyordu. Köye az kalmıştı, gün ışıyordu ki alacakaranlığın içinden mekanizma şakırtılarıyla bir ses geldi. ''Yüzbaşı Faruk, Yüzbaşı Faruk, ben İnce Mehmet'im, sana teslim ol demiyorum. Şimdi seninle çarpışmak da istemiyorum. Yanındaki Anacık Sultan'a bir zarar gelmesin diye. Onu bırak da git, yolunu kesmeyeceğim. Bu sefer seni Anacık Sultan'a bağışladım.'' Yüzbaşı ''Bünyamin evladım, o kucağındakini al götür eşkıyalara.'' diye buyurdu yumuşacık. Öfkesinden dişlerini sıkıyor, çenesi çatırdıyordu. Bünyamin kucağındaki değerli emanetiyle karşı kayalığın arkasını şavullayarak koştu. Kayalığın ardından çıkan İnce Mehmet onları yarı yolda karşıladı. ''Anacık Sultan nasıl?'' diye sordu. ''İyi'' dedi Bünyamin. Eşkıyalar yanlarında birçok yamçı kepenek getirmişlerdi. Anacık Sultan'ı bir yamçıya sıkı sıkıya sardılar. Jandarmaların gittikleri yönün tersine yürüdüler. Derin derenin büyük kıvrımındaki köy onları bekliyordu. Öğleye doğru köyü tuttular. Kadınlar en sıcak, en güzel bir odada Anacık Sultan'a yatak hazırlamışlardı. Ocağa kütükler attılar, çay pişirdiler, yağ bal kaynattılar. Anacık Sultan az bir sürede kendine geldi. Kadınlarla şakalaştı, sonra da İnce Mehmet'i çağırdı. ''Gülüm oğlum'' dedi, ''sen beni jandarmaların elinden aldın ya, nerelere götüreceksin? Beni bu yaştan sonra eşkıya mı edeceksin?'' ''Sen nasıl buyurursan Anacık Sultan. Beni götür jandarmalara teslim et. Biliyorum bu senin için kolay olmayacak.'' Mehmet'in arkasında duran Ferhat Hoca söze karıştı. ''Seni teslim edersek onlara, seni Arif Saim istemiş, seni o yaşatmaz.'' ''Ölüm Allah'ın emri.'' diye gülümsedi Anacık Sultan. ''Sana hakaret ederler, etmediklerini bırakmazlar. Biliyorum.'' dedi Anacık Sultan, ''o da Allah'ın emri.'' İnce Mehmet, Ferhat Hoca, köylüler hepsi bir yerden Anacık Sultan'a yüklendiler. Onun inadını kıramadılar. Faruk Yüzbaşı'ya haber gönderdiler. Kabul ederse Anacık Sultan'ı kasabaya köylüler indirecekler, Kara Hasan'ın değirmeninde kadını ona teslim edeceklerdi. Sabahleyin uyandıklarında kar dinmiş, geyikler çobanı mülayimi geyik postlarına sarılmış, Anacık Sultan'ın kapısı önünde el pençe divan durmuş, boyun bükmüş bekler buldular. Olmaz diye haber gönderdi Yüzbaşı. Anacık Sultan'ı verirlerse ben kendim götürürüm. Başka da hiçbir şartı kabul etmem. İster istemez Anacık Sultan'ı yünlülere sardılar, sarmaladılar, omuzlarına güzel bir yamçı attılar, yumuşak Çerkes eyerli bir ata bindirdiler. Atın yularını Bünyamin'in eline verdiler, yüzbaşıya gönderdiler. Yüzbaşı Anacık Sultan'ın geri dönmesine çok sevindi. Onun eşkıyaları zorlayarak geri döndüğünü öğrenmişti. Bu sefer onun bileklerine kelepçe takmadı. İnce Mehmet'e karşı içindeki öfkesi gittikçe artıyordu, hemen yola düştüler. Anacık Sultan'ın Arif Saim Bey'in buyruğuyla ocaktan alınarak kasabaya götürüldüğü, bir anda bütün Toros'ta duyulmuş, köylüler onu görmek için genç yaşlı, hasta sayrı geçtiği yollara dökülmüşlerdi. O geçerken el pençe divan duruyor, dualar okuyor, onun atının bastığı yerleri öpüyorlardı. Birçoğu da dayanamayıp ağıt yakarak ağlıyorlardı. İnce Mehmet'in Anacık Sultan'ı kaçırdığı, onun bu kaçırılmayı kabul etmeyerek zalimlerin kelepçelerine ince bileklerini uzattığı da bütün Toros'ta duyuldu. Birkaç gün içinde de bu ilginç haber bütün Çukurova'yı, Akdeniz kıyılarını da sardı. Çukurova'ya inerlerken 5 kere boraya, fırtınaya tutulmuşlar, 5 keresinde de hiçbir telafat vermeden kurtulmuşlardı. Bu öldürücü yolculuğa hiç beklemedikleri halde Anacık Sultan bile ölümcül hale gelmesine, Eyer'in kaşına yapışarak ancak atın sırtında kalabilmesine karşın dayanmıştı. Arif Sayın Bey her gün biraz daha öfkelenerek Anacık Sultan'ı bekliyor, dağlardan bir haber alamayınca da kendisini yenemiyor, otomobiline biniyor, Adana'ya gidiyor, oradan da Ankara'ya kadar uzanıyor. Bakıyor ki Ankara'da hiç kimsenin İnce Mehmet var mı yok mu hiçbir haberi yok. Sevinerek ama içinde nasıl olsa İnce Mehmet olayını bütün boyutlarıyla, kepazelikleriyle, iş daha uzarsa bir gün duyacakları ağır kaygısıyla kasabaya dönüyor. Yerinde duramıyor, beklemekten gözlerine uyku girmiyor, sabahtan akşamlara kadar yanından ayırmadığı kasaba ileri gelenlerini yiyip bitiriyordu. Yüzbaşının Anacık Sultan'la birlikte geldiğini haber verdiklerinde artık bekleme direnci sonuna gelmişti. Hemen jandarma komutanlığına koştu. Komutanın odasına azgın, saldırgan bir boğa gibi düştü. Daha masaya oturmadan bana yüzbaşı çağırın diye bağırdı. Hemen derhal. Yüzbaşı apar topar geldi. Sıkı bir selam çakıp dimdik ayakta durdu. Buyurun kumandanım. Arif Sayın Bey'in onu günlerdir ne biçim beklediğini, nasıl öfkeden deli divaneye döndüğünü, gelir gelmez ona bütün ayrıntılarıyla anlatmışlardı. ''Ne oldu böyle sana yüzbaşı?'' diye tepeden alaylı konuştu Arif Sayın Bey. ''Seni gözleye gözleye gözümüz dört oldu. Duyduk ki muhterem yüzbaşım zatını İnce Mehmet esir almış. Sen de Anacık Sultan'ı ona teslim ederek canını ve şerefini ne kadar kurtarabilmişsen kurtarmışsın. Duyduk ki bu yaşlı kaltağa borçluymuşsun hayatını. Bari onu rahat getirebildin mi incitmeden?''
''Çok yaşlı efendim.
Şimdi nerede o orospu?''
''Aşağıda, nezarette.''
''Bari kuş tüyü döşekler serdin mi hayatını borçlu olduğunu o ihtiyar orospuya?''
''Çok hasta efendim.''
''Bari doktorlar, büyücüler götürdün mü o vatan haini büyücüye?''
''Ölecek diye korktum efendim. Ölecek de onu zatınıza ulaştıramayacağım diye korktum.''
''Demek korktun ha?'' diyerek acı acı güldü Arif Sayın Bey, ayağa kalktı. Odanın içinde gitti geldi. Ortada dimdik durmuş kalmış yüzbaşı durarak tepeden tırnağa süzdü. ''Gel şimdi getir bana orospular sultanı'' dedi. Ağzından çıkan her söz bir yılan ıslığı gibiydi. Yüzbaşı ürperdi. Biraz sonra Anacık Sultan'ı iki jandarma kollarına girmişler getirdiler.
''Bırakın onu.''
Jandarmalar Anacık Sultan'ın kolundan çıktılar. Kadın onlar kolundan çıkar çıkmaz yere sağılıverdi. Yüzü sapsarıydı, dudakları buruşmuş, gözleri çukura kaçmış, avurtları çökmüştü. Yerden ayağa kalkmak için çabalıyor, duvarlara tutunuyor, ellerini döşemeye bastırıyor, yanındaki sandalyeye yapışıyor, bir türlü ayağa kalkamıyordu.
''Kaldırın şunu ve ayağa dikin ve de koluna girin. Ali Onbaşı sen!''
Kapının ağzında duran Ali Onbaşı koştu, Anacık Sultan'ı okşar gibi incitmeden yerden aldı. Jandarmanın da yardımıyla ayağa dikti.
''Söyle bakalım kadın, sen büyü yapıyor, halkı aldatıyormuşsun.''
''Ben büyü yapmam. Bunu sana kim söylediyse yalan söylemiş. Bizim ocağımızdan hiçbir zaman bir büyü, sihir sadır olmamıştır.''
''Sen keramet gösteriyormuşsun. Sizin ocak keramet ocağıymış. Sen halka yayıyormuşsun ki İstiklal Harbi'ni Yunan Savaşı'nda sizin ocaktan gönüllü giden 16 kişi kazanmış. Bize esir düşen Yunan askerleri diyesilermiş ki biz hiç Türk askeri görmedik. Bizimle dövüşenler, bizi yenenler o 16 yeşil donlu kişiydi. Doğru mu bütün bunlar?''
Kaşlarını çatarak kendisine büyük güvenle,
''Doğru,'' dedi Anacık Sultan. ''Yalnız Yunan askerleri görmemişler bizim yeşil donluları. Türk askerleri de görmüşler. Şu Çukurova'da, şu dağlarda Yunan harbine girmiş kime sorarsan sana ordunun önünde dövüşen yeşil sarıklıları söyler.''
''Peki ne oldu bu evliyalar? Hepsi şehit mi oldu?''
Arif Sayın Bey acı gülüşüyle birlikte alay dozunu da arttırıyor. Bu da Anacık Sultan'ın gözünden kaçmıyor, öfkeleniyor, rahat soluk alamıyordu. Bunu gören Arif Sayın Bey jandarmalara kadını sandalyeye oturtmalarını söyledi.
''Onların hiçbirisi şehit olmadı. Bizim ocağın erkekleri hiç şehit olmazlar. Hep gazi olurlar.''
''Şimdi neredeler senin o gaziler?''
''Bizim ocağın gazileri hep kırklara karışırlar.''
''Demek hep böyle yalanlarla kandırıyorsunuz halka?''
''Sen öyle bil.''
''Sizden, bu yalanlarınızdan ne zaman kurtulacak bu millet?'' diye masayı yumrukladı Arif Sayın Bey. Odanın penceresinin camları zangırdadı.
''Bizim ocaktan bin yıldır yalan söyleyen bir tek kişi bile çıkmamıştır. Bizim ocağımıza değil yalan, eğri odun bile giremez. Kırkların, pirlerin, alagözlü ermişlerin ocağıdır bu ocak.''
''Ya senin kerametlerin?''
''Ne benim ne de ocağımızın hiçbir kerameti yok.''
''Sen ölüleri bile diriltirmişsin, yaralıları kalbi bile parçalansa saatlerine kavuştururmuşsun. Bunu da inkar et bakalım, sende keramet yok da bunlar ne ya?''
''Bende keramet yok. Keramet çiçekte, ağaçta, otta, kuşta, böcekte, insandadır. İnsanları benim kerametim değil, benim bin bir çiçekten, ottan, topraktan, ağaçtan süzerek çıkardığım ilaçlar iyi eder.''
''İnce Mehmet'e de ilaçlarını mı iyi ettin?''
''İlaçlarımla.''
Sen büyücü değilsin de başlayınca Mehmet eşkıyalara üstünde 9999 dua yazılı gömleğini için verdin?
Onlara kurşun geçmesin diye.
Demek o katillere, o her birisinin boynunda 10-15 cinayet olan kişilere devletin kurşunu geçmesin diye öyle mi?
Onların katil olup olmadıklarını Allah bilir.
Her birisinin parmağına o taşlı yüzüğü sen taktın değil mi? Korkmasınlar, hastalanmasınlar, onlara kurşun değmesin diye. Demek bu kan içici asilere.
Ben verdim.
Üstelik de ocak mı bucak mı ne, o gericilik cehennemini bu katillere sen yatak yaptın değil mi?
Onlara ocağımızı yatak yapmadım. Zaten onlar da benden böyle bir şey istemediler.
Yaptın. Bütün deliller gösteriyor ki sen...
Masadan kalktı. Kıpkırmızı kesilmiş, boyun damarları şişmiş, alnında boncuk boncuk terler, öfkeden boğularak, ayaklarını yere vurarak bağırmaya, kendinden geçerek yırtılmaya başladı.
Yaptın, yaptın, söyle kadın.
Parmağını onun gözlerine doğru ok gibi fırlattı.
Söyle, söyle kadın. Siz tekkeleri kapattık diye o zavallı eşkıyaları kışkırtarak üstümüze salıyorsunuz değil mi? Söyle kadın, söyle orospu.
Durdu, kadına alay edercesine baktı, bekledi. Acaba Anacık Sultan'ın bu ağır söze tepkisi ne olacaktı? Anacık Sultan ona şöyle bir tepeden küçümser baktı. Arif Sayın Bey birden küçüldü. Küçülmesiyle de öfkesi kudurdu.
Söyle, söyle, söyle orospu. Bütün Toros dağlarının üstünden geçtiği orospu, söyle.
Anacık Sultan'ın sapsarı yüzü gülümser gibi etti. Boynunu sağa yana yıktı.
Benimle alay ediyorsun değil mi fahişe? Söyle fahişe, söyle.
Arif Sayın Bey gidiyor geliyor, Anacık Sultan'ın önünde durup ayaklarını yere vuruyor, bağırıyor, çağırıyor. Anacık Sultan taş kesilmiş susuyordu.
Bana, Arif Sayın Bey, şimdi kadar hiç kimse böyle bir hitapta bulunamadı. Sen bana en büyük hakareti ediyorsun. Bak dudakların oynuyor, kendin susuyorsun. Dudakların oynuyor, kendin susuyorsun. Kendin susuyorsun. Ben senin ne konuştuğunu, ne sustuğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Sen kim oluyorsun da, oluyorsun da kaltak, katmerli orospu. Benim karımı, ölmüş annemi ağzına alıyorsun. Söyle fahişe, sen kim oluyorsun da?
Duydum, senin ne söylediğini dudaklarının kıpırdamasından anladım.
Sen kim oluyorsun da? Her gün dağlarda 100 çobanın altına yatan orospu. Yatıp da gene doymayan fahişe. Sözünü geri al, geri al.
Arif Sayın Bey kendinden geçiyor, gözü dönmüş çırpınıyor, bağırıyor, yırtınıyor, duvarları eski konağa sallıyor, öfkelendikçe öfkeleniyordu. Sonunda edemedi, tabancasını çekti, Anacık Sultan'ın alnına dayadı. Gözleri yalım yalımdı, dişlerini sıkarak,
''Sözünü geri al fahişe'' dedi. Sesi yılan ıslığı gibi çıkmıştı. ''Yoksa şu anda beynin paramparça olur. Sözünü derhal geri al fahişe. Susma fahişe. Konuş da ne konuşursan konuş fahişe. Susma böyle bir küfür dağı gibi. Bana daha fazla susarak hakaret edemezsin. Sözünü geri al ve susma.''
Anacık Sultan soğukkanlıydı. Durumunu hiç bozmuyordu. Arif Sayın Bey'in tabancalı eli titriyordu. Tabancanın namlusu kadının alnında gidip geliyordu. Kadından umudunu bir iyice kesmiş Arif Sayın Bey böğürdü.
''Söyle, söyle, söyle fahişe, anam avradım olsun seni öldürürüm. Söyle ve de susma, ve de ölü, vefat etmiş anamı ağzına alma. Hem de susma, susmak sövmektir, hem de çok ağır bir hakarettir. Lütfen, orospu, lütfen. 1500 çobanın, evet, ve de benim karım ve de annem mübarek ve hem de sen orospu susarak bana, anneme ve hem de karıma. Sen bir fahişe ve hem de dünya orospususun, tamam mı?''
Anacık Sultan başını kaldırdı, gözlerini küçümseyerek, gülümseyerek onun yüzüne dikti. Bir bok böceğine, solucana bakar gibi baktı. Öyle bir tavır takındı ki senin gibisilerin yüzüne böylesine bakmak bile insanı küçültmeye yeter der gibi. Arif Sayın Bey gibi yüreği taşa kesmiş bir adam bile bu bakışların altında ezildi, ufaldı, ortadan silindi gitti. Sağa sola döndü, sustu, bağırdı, gene sustu. Kötü durumdaydı, kurtulmanın bir yolunu bulamıyordu. Anacık Sultan onun tetiğe basmasını dört gözle bekliyordu. Bunu anlayınca dünya başına yıkıldı. Bir süre suskun olduğu yerde durdu, bekledi. Kendisini bu durumdan kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı. Kafası son hızla çalışıyordu. Kadın şimdi koskocaman bir suskunluktu. Tabancasını kadının alnından çekti, beline soktu. Biraz dinginlemişti nedense. Odanın içinde geniş adımlarla volta atmaya başladı. Öfkesi heyecanı geçince mendiliyle alnını yüzünü kurulayarak geldi, gene kadının önünde durdu.
''Bak hatun, sana çok ciddi olarak ben söylüyorum. Ya şu anda sözünü geri alacaksın ya da senin başına gelen bu dünyada hiçbir kadının başına gelmemiş olacak. Şimdi seni 5 dakika bekleyeceğim. Ya bu cehennem misali sükutunu bozacak ya da... Bak ben şimdi sana fahişe diyorum. Üstünden de 1000 çoban geçti diyorum. Daha susacak mısın?''
Saatini çıkardı, kapağını açtı. Bakarak masaya yürüdü. Gözlerini saatten ayırmadan sandalyeye oturdu.
Ortalıktan ses çıkmıyor, saatin tiktakları olduğu gibi duyuluyor, zamanda bir türlü geçmek bilmiyordu. Arif Sayın Bey bu arada birkaç kez gözünü saatten ayırıp Anacık Sultan'a baktı. Kadın taş kesilmiş susuyor, suskunluğu da gittikçe korkutucu bir durum alıyordu. Böylece gözleri saatle Anacık Sultan arasında mekik dokuyarak 5 dakika doldu.
''Demek hep böyle taş gibi, toprak gibi susacaksın fahişe. Demek böyle susarak bana hakaret edeceksin. Demek ben de bütün bu hakaretleri yutacağım ha. Demek biz İstiklal Harbi'ni... Demek, ha demek, demek ha.''
Fazla ileri gittiğini anladı. Bu yaşlı kadının karşısında şimdiye kadar hiç kimsenin karşısında böylesine ne küçülmüş ne de bocalamıştı.
''Büyücü!'' diye bağırdı. ''Sen bir büyücüsün. Demek benim annem de karım da ha. Demek seni şeytanın orospusu, seni şeytanın.''
Durdu, bekledi. Umutsuzluğu son kertedeydi. Ama o Arif Sayın Bey onu kırmayı, kendi gözünde bile onu bir sürüngen, bir solucan haline getirmeyi bilirdi. Çok dingin, kararlı.
Demek konuşmayacak, sükutunu devam ettirecek, böylelikle beni kendi gözümde 5 paralık edeceksin konuşmamakla. Günah benden gitti, şimdi beni bekle öyleyse bak kadın, şimdi sana ne söyleyeceğim. Beni can kulağıyla dinle, bak şurada şu kadar jandarma var.
Oradaki askerlere yüzbaşıya döndü.
''Sizlerden özür diliyorum. Bak kadın, elimizde 20-21 yaşlarında taş gibi delikanlılar var, hem de yüzlerce. Seni önce Kertiş Ali Onbaşı'ya teslim edeceğim. O senin sükutunu bozduramazsa bu sefer de delikanlıları senin üstüne salacağım. Emredeceğim. Bu taş gibi delikanlıların hepsi birkaçar sefer senin üstünden geçecekler. Seni beğenmezler belki. Pörsümüşsündür ya, onlar gençtirler ve de benim emrimi dinlerler. Ve de vatan hizmeti olaraktan bu hizmeti yerine defalarca getirirler. Anladın mı? Sus bakalım şimdi, sus. Evliyalığına da hiç güvenme. Bizim delikanlılar evliyalara daha meraklıdırlar. Evliyanın eti gevrek olur. Bizim delikanlılar, hem de taş gibi delikanlılar, evliya ırzına geçmekten ayrıca büyük hoşnutluk duyarlar. Diyorlar ki bakireymişsin de, o zaman oh yaşadı bizim taş gibi yiğitler. Şimdi söyle bakalım büyük ocak fahişesi, 1000 çobanın Toroslar'da üstünden geçtiği, susacak mısın ve hem de susarak bana hakaret edecek misin?
O daha çok konuştu, yalvardı bile, ağzından bir tek sözcük çıksın yeterdi. Onu bağışlayacak, evine gönderecekti. Bir tek sözcük, bir damla, bir ses. Anacık Sultan bana mısın demiyor, kendi üstüne bir iyicene çelik kapılarını kapatmış, içeriye hiçbir şeyi sızdırmıyordu.
Ali Onbaşı, kendi düşen ağlamaz değil mi?
Ağlamaz kumandanım.
Şu zavallı kadını, dilsiz kalmış evliyayı konuşturacaksın ve hem de bütün söylediklerini bir bir ona geri aldırtacaksın.
Baş üstüne kumandanım.
Dikkat et, öldürmeyeceksin. O sonra jandarmalarıma gerek olacak.
O bülbüller gibi konuşacak efendim. Susturmak için gücümüz yetmeyecek. Bütün sözlerini de geriye alacak. Bundan hiç kuşkun olmasın kumandanım.
Haydi öyleyse götür sultanımızı.
Sultanımız diyerek Anacık Sultan'la alay ediyordu.
Yarın sabah bütün sözlerini geriye almış olaraktan huzurumuza getirilecek olan bu kadın, kendisi bülbül gibi şakıyarak suskunluğunu bozacaktır. Senin gücün yetmezse jandarmalara teslim iktiza edecektir. O da olmazsa ben onun suskunluğunu Avrupa konuşma aletleri ve tekniğiyle bozmasını bilirim. Yarın sabah saat 10'da sağ salim bülbül gibi öterek, karga gibi şakıyarak, huzurda. Onu öldürürsen, sükutunu kıramazsan sen de kendini ölmüş bil. Senin de söyler dillerin söylemez olacak.
Onun söylemez dilleri söyleyecek kumandanım.
Yüzbaşı, senden de iri yapılı 10 tane jandarma isterim, taş gibi, anladın ya.
Anladım efendim.
Belki 10 jandarma yetmez Anacık Sultan'a. Malum ya, kendileri çok yaşlıdırlar. Bir 10 tane taş gibi oğlan da yedekte beklesin.
Baş üstüne kumandanım.
Haydi götürün onu. Ali Onbaşı, göreyim seni.
Taş olsa da kumandanım, ona sözünü geri aldıracağım. Jandarmalar Anacık Sultan'ın koluna girdiler. Kadın ayakta duramıyordu. Ayakları sürüklenerek gözaltına götürdüler. Gözaltı eski yapının penceresiz bodrumundaydı. İçeride ölgün, şişesi yarı yarıya işlenmiş, kör ışıklı bir küçük lamba yanıyordu. Anacık Sultan'ı getirdiler, köşeye diktiler. Kadın ayakta duramadı. Aşağıya çimentonun üstüne içi boş bir çuval gibi indi. Ortalık ağır, nemli, küfle karışık, insanın burun direğini sızlatan ağır bir kokuyla kokuyordu. Kertiş Ali Onbaşı jandarmalara buyurdu. Çabuk çabuk Anacık Sultan'ımıza, şahımıza, ermişimize bir koltuk getirin. Vay benim gözüm çıksın da önüme aksın da şu güzel dünyayı görmek nasip olmasın da. Sultanımız kuru çimentonun üstünde oturmaya layık mı? Çabuk çabuk en güzel, en yumuşak koltuğu getirin. Gitti Anacık Sultan'ı yerden kaldırdı. Kadın zayıf, tüy gibiydi. Koltuk gelinceye kadar onu ayakta tuttu. Aman Anacık Sultan'ın, aman kulun kurbanın olayım, benim kusuruma kalma. Bana gönüllenme ne olursun, kulun kurbanın olayım evliyam. Seni buraya atan ben değilim, yüzbaşım da değil, o büyük mebus. Ankara'dan gelen Arif Sayın Bey de değil. Canım, güzelim, analar anası, biz sana inandık, iman ettik. Senin ocağına yüzümüzü sürdük. Bu işte bizim hiçbir suçumuz yok. Emir büyük yerden, Ankara'dan. Allah'ın emri emirdir. Büyük yerin emri de büyük emirdir. Ne olursun bize bir kötülük düşünme. Sana fahişe dedi. Ne bilsin Arif Sayın Bey senin kim olduğunu. Onun ağzı alışmıştı. O her gördüğü senin gibi güzel kadına fahişe der. Alışmış bir kere. Alışmış insan da kudurmuş köpekten daha beterdir. Ne olur sözünü geri alsan da. Bu sırada da jandarmalar yukarıdan eski püskü, her bir yana dökülen toz içinde kalmış bir koltuğu getirdiler. Kertiş Ali Onbaşı Anacık Sultan'ı kaldırdı, usulca koltuğa yerleştirdi. Ha işte şöyle Anacık Sultanlar, ermişler, ocak uluları, böyle padişah koltukları gibi koltuklara otururlar. Ali Onbaşı hem konuşuyor hem de Anacık Sultan'ın yöresinde telaşla dönüyordu. Jandarmalar! Buyur onbaşım diye jandarmalar hazır ola geçtiler. Bizim eve gideceksiniz, hanıma benden selam söyleyeceksiniz. Evdeki en yumuşak döşeyi, en ak çarşafı, kuş tüyü yastığı, yün yorganı versin. Hanıma söyleyin ki bu gece Anacık Sultanımız bizim has misafirimizdir. Ona çok güzel bir yayla çorbası yapsın. Eğildi, sağ dizini yere koydu, Anacık Sultan'ın elini aldı. 3 kere öpüp başına götürdü, geriye çekildi. Lamba ona çok sönük geldi, uzandı, duvardaki çiviye asılmış lambanın fitilini kaldırdı. Ortalık biraz daha ışıdı. Az geriye çekildi. Sultanın huzurunda el pençe divan durdu. Anacık Sultan başını azıcık kaldırdı. Ona bakar gibi yaptı. Azıcık da gülümser gibiydi. Ali Onbaşı hemen koştu, ellerine sarıldı. Demek sözünü geri alıyorsun. Ne? Almıyor musun? Al anacığım al. Ne olursun al da beni kurtar anacığım. Beni kurtar. Benim canım da varım da çoluğum çocuğum da senin yoluna kurban. Sen sözünü geri almazsan, kulağınla da duydun ya, şu yukarıdaki Yezid beni öldürür, ocağımı söndürür, ıssız kor yuvamı. Benim katilim, benim kanlım olma Anacık Sultanım. Vay benim iki gözüm de önüme aksın Anacık Sultanım. Bak jandarmalar bekliyorlar. Çorba, yayla çorbası gönderecek sana bizim hanım, bol naneli. Vay benim Allah belamı versin, sen günlerdir ağzına bir lokma bile koymadın. İnsanın bu telaşta aklı başında kalmıyor ki. Söyle Anacık Sultan, başka ne istiyorsun? Bal mı, börek mi, kızarmış tavuk mu, pirzola mı, ne istersen? Söyle Anacık Sultanım, ben seni böyle mi ağırlardın? Emrin gözü kör olsun, emir yüksek yerden. Ne istiyorsan söyle, ala gözle ermişim. Benim de elimden bundan başka bir şey gelmiyor ki, söyle ne istiyorsun? Kadın koltuğun bir köşesine küçücük büzülmüş, gözleri koskocaman açılmış, yalnız bir çift göz olmuş çıkmıştı. Ali Onbaşı onun gözlerini görünce ürperdi, korktu, kaçacak bir yer aradı. Sağa sola döndü, gözden bir türlü kurtulamıyordu. Lambanın fitilini indirdi, göz gene onu delip geçiyordu. Anacık Sultan dedi, Anacık Sultan, ayaklarının tırnaklarına kurban olayım, bana bir kötülük yapma. Ben hemen sana yiyecek yatak getiriyorum, benim kusuruma bakma. Emir büyük yerden, ferman Ankara'dan. Yoksa seni ben bu gece burada, bu pis yerde hiç bırakır mıydım? Bağışla bu fıkara, bu Allah'ın kemter kulunu. Birkaç kere koltuğun yöresinde daha döndü, onu bir titreme aldı, eli ayağı çözüldü. Edemedi, gene kadının önünde niyaza durdu. Bir elini alıyor, öpüyor, onu bırakıp ötekini alıyordu. Titremesi de durmadan artıyordu. Sonunda edemedi, kendini dışarıya attı, arkasından da jandarmalar geldi. Kapıdaki idövetçi, içeride kim var biliyor musun? Anacık Sultan var dedi. Ona mukayyet ol, ben gelinceye kadar. Kapıyı da kilitle, sıkı dur. Gözleri... Belki de buradan şimdi çıkar da gider. Kapılar açılır, duvarlar yıkılır, kaçar da gider. Mukayyet ola, gözleri. Jandarmalarla birlikte koşarcasına komutanlıktan çıktı. Yolda o delici, öldürücü göz hep üstündeydi. Onu eziyor, elini ayağını çözüyordu. İçinden de boyuna dualar ediyordu. Yıkılsın duvarlar, açılsın kapılar da Anacık Sultan bir kerameti var ise çıksın da gitsin. Çıksın da gitsin, çıksın da gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. Ben de dönünce onu bulamayayım. Kurtulayım bu beladan. Demek ermiş, demek de buymuş. Eve geldi, merdivenleri dizleri kırılarak çıktı. Hanımı onu merdivenin başında karşıladı. Ne oldu sana böyle diye korkuyla sordu. Anacık Sultan sana bir şey mi yaptı Alim? Konuşmadı, sözünü geri almadı mı? Ali körük gibi soluyordu, yüzü allak bullaktı. Kendisini sandalyeye bitkin attı. Yanındaki jandarmalar da ondan daha kötüydüler. Korkudan gözleri pörtlemiş, yüzleri gerilmişti. Bir su, bir su avrat, bir su. Gözleri... Ne olmuş gözlerine? Bir su. Kadın gitti bir bakır tasla küpten suyu aldı getirdi. Ali bakır tası bir dikişte bitirdi. Bir su. Kadın koşarak eli ayağına dolanarak küpe gitti, bir tas daha su aldı getirdi. Ali onu da bir dikişte içti. Bir su. Kadın koşarak gidiyor, bir tas suyu getiriyor, Ali bir dikişte içiyor, bir su diyordu arkasından da. Kadın ne kadar su getirdi, Ali ne kadar içti kimse farkında değildi. Bir su. Onun arkasından da jandarmalar da su istediler. Onlar da Ali gibi suya doyamıyorlardı. Gidip gele gele kadının ayaklarına kara su indi. Su faslı bittikten sonra Ali kendini azıcık toparladı. Evde yiyecek olaraktan ne varsa hemen. Anacık Sultan acından öldü. Günlerdir yemedi içmedi. O ölürse ben de öldüm. Hepimiz öldük. O ölürse başımıza taş yağacak. O ölürse bu dünyayı seller, yılanlar, zelzeleler götürecek. O ölürse bu dünya yıkılacak. Amanın avrat, bu dünya onların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Biz de onlara fahişe diyoruz. Hiç olur mu? O da sözünü geri almıyor. Hiç alır mı? Yiyeceğin var mı? Ak çarşafı, yumuşak döşeyi. Belki kapılar açılır da, belki duvarlar yıkılır da ben de bu beladan kurtulurum. Ben bundan sonra bu dünyada da öbür dünyada da iflah olur muyum ki? Kadın elini beline koydu, Ali'nin karşısına dikildi. Sert bir sesle, Ali, Ali, Ali kendine gel dedi. Sen bugüne bugün bu hükümetin orta direği bir Ali onbaşısın. Ona sen fahişe demedin ki. Bize ne? Bizim ne suçumuz var bunda? O da ermişse de evliyaysa da kadınlığını bilsin. Koskocaman hükümetin anasına, avradına, kızlarına orospu demesin. Demişse de sözünü geri almazsa da. Sus avrat, sus diye bağırdı Ali. Tövbe, tövbe, tövbe de avrat. Amanın haş, haş, haşa. O ocak büyük bir ocaktır aman ha. Kadın soğukkanlı. Kim olursa olsun dedi dingin güvenli. Sen kendine gel. Bunda bu işte bizim suçumuz yok. Emir büyük yerden. O avrat kendi kozunu Ankara ile kendi arasında pay etsin. Ali onbaşı. Aman avrat öyle konuşma. Ağzında dillerin çürür. Çocuklarımızın başına bir hal gelir. Aman avrat. Anacık sultana avrat deme. O sultandır, ermiştir. Sen onun gözlerini görmedin de. Sen sus şimdi. Sen gırtlağına kadar günaha batıyorsun. Sen şimdi ona çabuk yemekler hazırla. Susmayacağım diye dikeldi kadın. Hiç de susmayacağım. O da kadınlığını bilsin. Sesi öfkeden çınlıyordu. Ali onbaşı ayağa kalktı. Karısının gözlerinin içine baktı. Çok alçak, duyulur duyulmaz bir sesle. Avrat sana sus diyorum dedi. Kadın Ali onbaşının böyle yavaştan konuşmasını ne demek olduğunu bilirdi. Boyun eğdi, yüklüye gitti. Jandarmalar da onu izlediler. Döşek, yorgan, kuş tüyü, yastık. Siz gidin, alın da bunları gidin. Yüzbaşı Arif Sayın Bey, ötekiler görmesinler bunları. Görürlerse yeni yüzbaşının yatağı değin. Yiyecekleri de ben alır gelirim. Jandarmalar yatağı alıp çıktılar. Kadın mutfağa girdi, kapıyı da arkasından kapattı. O da Anacık Sultan için böyle konuştuğundan dolayı korkmuştu. Bir tek dua biliyordu, çorbayı pişirinceye kadar o duayı iğneledi. Dışarıda Ali onbaşı üstündeki öldürücü bir çift gözle cebelleşiyor. Netse neylese o gözlerden bir türlü kurtulamıyordu. Mutfağın kapısını açtı. Çorba pişti mi diye karısına sordu. Kadın pişiyor dedi. Ali onbaşı bitkin, amanın çabuk, gözleri. Konuşamadı, kapıyı kapattı. Kendisini köşedeki yeşil koltuğa attı. O da olmadı, kalktı duvardaki geyik postlu seccadeyi aldı. Yere serdi, gitti dışarıda, sofada abdest aldı, namaza durdu. Namaz kıldıkça, dualar okudukça kendine geliyordu. Duasını topladığında karısı yemekleri bir taban pişirmiş, sefer tasına koymuş, ayakta kendisini bekliyordu. Ali onbaşı duasını bitirip iki eliyle yüzünü sıvazladıktan sonra tesbihini cebine koydu. Ayağa kalktı, karısının elindeki sefer tasını aldı. Korkma avrat dedi. Allah bizi bundan da kurtaracak. Yusuf'u kuyudan çıkaran Mevla bir gün olup bize bakmaz mı dersin? Bakacak kurban olduğum Ali'm, onbaşım, bakacak. Biz kul olana kötülük ettik mi? Bak koskoca hükümet kendi evliyasını hapse atıyor, ona fahişe de diyor. Biz de ona yemekler yapıyoruz ki birlikte parmağını da yersin. Sonra boynunu büktü, yutkundu. Yemekler o kadar güzel oldu ki, otursak da çocuklar da birazdan gelirler. Bir kerecikle birlikte yesek olmaz mı diye utangaç kızararak konuştu. Ali üzüldü. Ah avrat dedi, kimse kimsenin halinden bilmez ki, benim yemek yiyecek halim mi var? Anacık Sultan acından ölecek, günlerdir. Ne o istedi ne de biz akıl ettik. Çıktı gitti, gözaltına geldiğinde birkaç jandarmayı kapıyı tutmuş buldu. Ne oldu? Bir şey olmadı onbaşım. Yüzbaşı mı sizi gönderdi buraya? Yok, biz geldik. Hani dedi ki kapı nasıl açılacak, duvarlar nasıl yıkılacak? Ne oldu? Bekledik, bekledik, hiçbir şey olmadı. Nöbetçi kapıyı açtı. Anacık Sultan koltuğun köşesine büzülmüş, daha da küçülmüş, öyle oturuyor. Gözleri de birkaç misli daha büyümüş, öyle bakıyordu. Bir masa getirin, yukarıdaki gümüş tepsiyi de alın gelin. Jandarmalar koşuştular. Ali onbaşı masayı koltuğun önüne sürmeden eğildi. Anacık Sultan'a bir niyazda daha bulundu. Onun arkasına öteki jandarmalar da niyaz ettiler. Onbaşı sefer tasını açtı, yemek kaplarını tepsinin üstüne dizdi. Ekmeği, kaşığı, çatalı, bıçağı yan yana koydu. Buyur ye dedi Anacık Sultanımız. Ah bizim gibi akılsızların gözü çıksın. Ah seni bunca gün aç koyduk. Çıktı, yerinde duramıyordu. Çarşıya aşağı yürüdü, kahvenin önünden geçti. Herkes ona korkuyla baktı. İki çift kocaman açılmış göz sırtına yapışmış. O nereye giderse oraya gidiyordu. Anacık Sultan bir tuhaf, güzel, epeydir unuttuğu bir kokuyu aldı. Burun delikleri genişledi, gözlerini önündeki yemeklere dikti, elini uzattı. Kaşığı alacakken parmaklarını kızgın kora değmişçesine geriye çekti. Önündeki yemek dehşet kokuyor, içi kazınıyordu. Yemeğe üç kere daha uzandı, üçünde de hemencecik elini geri çekti. Anasını düşünüyordu. Uzun boylu, kara saçlıydı. Ocağın bütün işlerine bıkmadan, usanmadan o görüyor, kocaman kazanlarda pişen çok güzel kokulu yemeklerin daha iyi pişmesi için mutfağa giriyor, çıkıyor, aşçı kadınlara buyruklar yağdırıyordu. Hastalara, sayrılara, dervişlerle birlikte dağlardan toplanmış kucak kucak çiçeklerle ilaç kaynatıyor, bu yüzden de bütün bedeni geçtiği yerler çiçek özü kokuyordu. Ocakta çiçek kaynatma, ilaç çıkarma işi başlı başına bir uğraştı. Ocağın dervişleri, köylüler, köylü kadınları, kızları, çocukları bahar aylarında torbalarını alıyor, çiçek toplamaya dağlara yayılıyorlardı. Kimi bir ay, 10 gün, bir hafta, 3 gün sonra dönüyor, torbalarını, çuvallarını, hurçlarını ocağın çimende avlusuna boşaltıyorlardı. Avluda bir insan boyunu aşacak yükseklikte bir sürü çiçek öbekleri ortaya çıkıyor. Bu çiçeklerden usta dervişler hangi çiçek hangi hastalığa iyi gelir, günlerce çalışarak ayırıyorlar. Avlu duvarlarının dibine kurulmuş kazanlarda bunları harlı ateşte kaynatıyorlar. Çiçeklerin özlerini çıkarıp renk renk şişelere dolduruyorlardı. Çiçekleri kaynatma süresince ondan sonra da bütün ocak, ocağın yöresindeki ağaçlar, kayalar, toprak günlerce çiçek kokuyor. Çiçek kokuları insanların, hayvanların derilerine siniyordu. 23. dizinin sonu. Sayfa 524.